Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
Bugün Poor Things'den biraz bahsedeceğiz. Bu film hem Oscar aldı Emma Stone'la beraber, en iyi film Oscar'ını alamasa da en iyi kadın oyuncuyu aldı ve çok fazla konuşuldu. Bu film özelinde işte feminizm çok tartışıldı. Bu film gerçekten feminist bir film mi? Yoksa feminist olmaya çalışan ama aslında hiç olmayan bir film mi? Biz de kendi düşüncelerimizden burada bahsedeceğiz. Şunu sorarak başlayayım. Yani filmden çıktığınız zaman ne hissettiniz?
Mide
Dice sen de
bulantısı. Büyük girdi.
başla.
Yani şimdi bu kadar ağır konuşmayayım ama ben filmi Kanadalı seyirciyle izlediğim için beni biraz seyircinin reaksiyonları da film konusundaki düşüncelerimi etkiledi. Ben bunun üzerine uzun bir yazı da yazdım. O yüzden şu an hepsinden adım adım bahsetmeyeceğim ama beni filmde en çok şaşırtan şey şu oldu. Bu arada spoiler olacak bölümümüz boyunca. Onun da uyarısını yapayım
Aynen.
şimdiden. Çünkü spoilersız konuşamayız. Film bir bebeğin yani bebek zihnine sahip ama bir kadın vücudundaki birinin hikayesini anlatıyor. Ve filmin başına ortasına kadar bu kişi bir bebek, çocuk ve ergen. Şimdi ben bu bilinçte izleyen bir insan olarak işte onun cinselliğini keşfedişi, başka adamlarla olan cinsellik üzerinden ilişkisi beni çok rahatsız etti. Ve bu sahneler komik yazılmıştı. Yani komedi gibi yazılmıştı. Ve seyircilerin tamamı kahır kahır güldü bütün bu sahnelerde. O yüzden ben inanılmaz rahatsız oldum bunu izlerken. Çünkü benim gördüğüm şey bir bebek ya da bir çocuk ve yetişkin adamlar tarafından istismar ediliyor. Yani ben bunun dışında izleyemedim mesela ilk kısmı.
Ben açıkçası filmi izlerken bu kadar net görmedim bunu. Yani filmde böyle rahatsız olduğum anlar oldu ama tam adını koyamadım o rahatsızlığın neyden kaynaklandığını. Hatta ilk çıktığımda da böyle şey diye çıktım. Böyle bir kafa karışıklığıyla yani beğendim ya filmi. Yani hani böyle o çok kötü hiç beğenmedim diye de çıkmadım. Beğendim ama çok etkilenmedim. Bir şeyler olmamış gibi bu filmde hissiyle çıktım. Sonra yolda gelirken böyle Çağrı'yla filmin üzerine konuşurken biraz kafamda oturdu ve gerçekten benim de mesela rahatsız olduğum şeylerden biri ki o sahnelerine özgü güldüm ben yani filmi izlerken ama sonra mesela şeyden rahatsız olduğumu fark ettim. Bella'nın babası Bella'yı Max'le evlendirmek istiyor ve Max buna aşırı okey oluyor. Ama o esnada Bella aslında bir yani 4-5 yaşında hatta belki 3-4 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip. Hani yetişkin bedeninde tamam. Ama 3-4 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Sen buna nasıl okey oluyorsun? Ve daha da rahatsız edici olan şey bu adamın, bu karakterin, Max'in bize bütün film boyunca böyle çok hani filmin iyi adamı, hani sünepe ama iyi niyetli, çok Bella'yı seviyor, Bella'ya çok aşık falan bir karakter gibi resmedilmiş olması. Yani o mesela gerçekten düşününce sonra şey dedim, ben hiç sevmemişim ya bu filmi. Yani bu bir kere bu argüman zaten çok hastalıklı bir argüman. Çünkü şeyi de vermiyor. Yani tamam hani Victoria İngiltere'si eski dönem o dönemde 15 yaşındaki genç kızlar da kadın statüsünde görülüyor, evlendiriliyor falan ama hani burada çok başka bir şeyden bahsediyoruz. Ve sonra eve dönünce biraz işte filmle ilgili Çağrı da çok sevmemişti. Ama hani film inanılmaz iyi eleştiriler aldığı için böyle bir şey de olduk. Açıkçası beğenmemeyi beklemiyorduk yani. Ve bizim gibi düşünen insanlar var mı diye böyle YouTube'dan biraz böyle bir şeyler izledik ve çoğu insan mesela şöyle bir şey demiş. Sen de makalende buna biraz değinmiştin Dicle, rıza kavramı. Ama Bella'nın buna rızası var ki hani kimse onu bir şeye zorlamıyor. Bella kendi istiyor gibi bir argümanla savunuluyor bu aksan, bu eksen filmde. Mesela bu da bence çok problematik. Çünkü her insan 3-4 yaşında cinsel dürtülere sahip olmaya başlıyor. Genital bölgesini keşfediyor, onunla oynamaya başlıyor, bunun haz verdiğini fark ediyor. Ama yani 3-4 yaşındaki çocuklara okey tamam bu artık seks yapabilir demiyoruz yani. Hani çünkü öyle bir bilişsel hazırlığa, yani öyle bir bilişsel hazırlığı yok henüz o canlının. Yani o yüzden oradaki rıza kavramı da aslında çok içi boş bir rıza kavramı. Kesinlikle katılıyorum. Ben de aynı şekilde filmi çok büyük beklentilerle gidip başında çok rahatsız olduğumu fark ettim. Yani fiziksel olarak böyle ekrana bakarken rahatsızlık tepkisi çıktı böyle vücudumdan. Keşke sonrasında o filmde konuşulsaydı diye düşündüm. Mesela belki o zaman onu
Evet.
hafifletirdi. Hani Bella belki sonrasında kendi işte gelişimini tamamladığı zaman, daha yetişkin yaşlara erişmeye başladığı zaman beyinsel gelişim olarak, belki işte cinsellikle tanışma döneminde maruz kaldığı istismarı hani bir şekilde konuşsaydı, dillendirseydi, fark etseydi belki biraz dengelerdi diye düşündüm. Ya filmin genel çatısı şu anlamda çok iyi. Kadının hayatındaki bütün erkekler tarafından kontrol edilmeye çalışılması ve onun bütün erkeklerin onu aslında bir şekilde o ya da bu şekilde hani zincir vurmaya çalışmaları, özgürlüğüne karışmaları, iradesine izin vermemeleri güzel ve değerli bir hikaye. Filmi bence feminist alana sokan çatı bu. Güzel, çok güzel. Çok değerli konuları da işlediğini düşünüyorum. Sinematografik olarak ben bayıldım bu arada filme.
Evet.
Görsel bir şölen görmek muazzamdı ve tabii ki açıkça sivri bir film yani. Sana tabii ki böyle bir gündelik hikaye izletmiyor. Çok işte sürrealist elementlerin olduğu, böyle seni kışkırtıyor bilerek. Zaten bu yönetmenin de hani olayı o ve bu da çok değerli bir şey. Ama özellikle bu cinsellik, rıza ve yine cinselliğin işleniş çerçevesi de bence çok sıkıntılıydı. Özellikle de bu konuda çok çelişkili şeyler duydum. Kadın özgürleşmesini cinsellik alanına sıkıştırması benim filmle ilgili en büyük problemimdi galiba. Kadın karakterimizi çok büyük bir sorgulama serüveninden geçerken neden ana elementimiz cinsellik? Ya orada zaten bunu bilerek girdim ama cinsellik filmde o kadar ayrı kendi başına bir karakterdi ki bunun bir erkek yönetmenin anlatış şekli olduğuna emindim. Yani bu böyle filmin her yerinden akıyordu. O pornografik elementlerin asla bir kadın tarafından anlatılan bir kadın hikayesi stiline uymadığını düşünüyorum ve bu da beni çok itti. Bella'nın serüveninde bütün macerasında cinselliğine sahip çıkması çok alkışlanacak bir şey. Ama neden bu serüvenin merkezinde bu var? Çünkü kadın özgürleşmesi cinsellik özgürleşmesinden mi ibaret? Neden finansal dönüşüm, ekonomik özgürlük, işte mesela toplumsal meselelere eğiliyor bir dönem. Mesela ilgileniyor Alexandria'daki işte geminin oradaki limanda işte durmasıyla, böyle bir takım kendisinden daha zor koşullarda yaşayan insanları görüyor. Mesela o onun ilgisini çekiyor, üzülüyor.
Sonra
Sonra
unutuyor bir anda. Evet.
unutuveriyor böyle bir anda, o çıkıyor böyle hayatından falan.
Ya da
Mesela bu
mesela
anlamda bir gelişim niye yok? Ya da cinsel özgürlük niye en sonunda genel evde bitiyor? Niye bütün
evet.
cinsel özgürlüklerin yolu genel eve, pornografiye, işte atıyorum fetişizme çıkıyor? Neden ya? Böyle olmak zorunda değil. O çok tek yönlü ve çok yine Hollywood ve eril anlatış şekli gibi geldi bana. Bundan çok rahatsız oldum.
Yani bana da bu arada hani bir erkek yönetmen tarafından yapıldığı o kadar barizdi ki bir noktadan sonra şey olmaya başladı. Zaten kadın sünnetiyle hikaye böyle bir sonuca bağlandı ya, bir o kalmıştı çünkü. Hani kadın cinselini irdelemediği bir o kalmıştı, en son onu da koymuş. Onunla da bitince iyice şey gibi oldum böyle. Beni hani 2 saatliğine bir adam karşısına oturtmuş. Ve demiş ki ben sana anlatacağım, bak özgür kadın nasıl olur biliyor musun? Ben sana şimdi tek tek anlatacağım ve sen beni dinlemek zorundasın. Ya yani böyle hissettim mesela çıktığımda.
Ben açıkçası bazı yerlerde biraz kandırılmış da hissettim. Mesela hani bir karakter, genel evde tanıştığı arkadaş işte sosyalist bir karakter ve hani böyle filmin böyle arka arkaya 4-5 sahnesinde sürekli bir sosyalizm, sosyalizm, sosyalizm, sosyalizm falan deniyor ve ben böyle 15-20 dakika hani Bella'nın bir sosyalizm kongresine gittiği bir sahneyi bekledim. Yani orada işte böyle ne bileyim ters köşe bir şey söylemesini ya da oradaki fikirleri hani şaşırıp böyle dünyasının genişlediği bir sahne falan bekledim. Mesela hiç böyle bir şey yaşanmadı. Onu böyle bir umut verip bırakmış orada. Hani bir tutam sosyalizm atıp sonu şeyini getirmemiş, sonunu getirmemiş. Bella'nın özgürlüğünü gerçekten Esin'in sorduğu soru çok doğru. Hani neden sadece bu cinselliğe indirgeniyor? Yani bu tabii ki bu arada kadınların en çok bastırıldığı alanlardan biri de cinsellik. Yani bunu asla yadsımıyorum ve bunu görmekten de rahatsız değiliz. Ama şunu da görmeyi isterdim mesela. Bir yerde çok kısa bir şekilde şey veriyor, 1,5 sahne. Bella'nın çok kitap okumaya başlayıp hani artık sadece fiziksel hedonistik zevklerden ziyade kafasını geliştirmeye de odaklandığı 1,5 sahne var. Ama orada 1,5 sahne de aslında
Bella'nın hikayesinden çok karşısındaki adamların buna nasıl tepki verdiği hikayesi. Orada da mesela o hikaye böyle bir hafif bir dokunuluyor. Ha, kitap okuyor bu kadın. Okey, burada da özgürleş, tamam deyip tekrar seks sahnesi görmeye başlıyoruz. Ve bu çok
Evet.
çok yüzeysel yani.
Ben hatta orada ne hissettim biliyor musun? İşte kitap okuyor. Üzülüyor fakirlerin haline, üçüncü dünyanın haline. Biraz diyor, asosyalizm diye bir şey varmış diyor. Bakıyor. Sonra aman ne yoracağım bunlarla güzel kafamı deyip böyle geri normal hayatına da burjuva hayatına dönüyor.
Ben de şöyle düşündüm. Büyüyor ya. Yani biz aslında Bella'nın büyüme serüvenini izliyoruz ya. Büyüdüğü zaman bu çocuksu ideallerden vazgeçiyor ve işte yetişkin hayatına bakıyor ve kendi kabuğuna çekiliyor gibi düşündüm. Ondan da çok rahatsız oldum. Özellikle böyle bir takım uluslararası kalkınma etrafında ya da işte genelde başkalarını önemsemek ya da daha toplumcu düşünmekle özdeşleştirilen politik diskürde de çok romantik, idealist falan diye alanlandırılan şeylerin ya çocuksu bir karakterle özleştirilmesi çok yazık ve bir yalan ve yine bir muhafazakar yalanı. O yüzden ekstra bir hassasiyet geliştirdim ona. Keşke gerçekten cinselliği gördüğümüz kadar öbür alanları da görseydik. Dediğin şeye çok katılıyorum burada Tuğçe. İyi ki o disclaimer'ı verdin çünkü tabii ki kadın cinselliğini, ya cinselliğine sahip çıkan bir genç kadın hikayesi izlememiz de çok değerli. Ne kadar güzel bir şey. Yani onun hiç olamayacağı bir ortamda bunu yapmayı başarmış ve de çok sıkıntılara rağmen başarmış bir kadın hikayesini izliyoruz. Ne güzel, süper. Çıplaklıktan da ya da işte pornografik görüntülerden de rahatsız olacak değiliz. Ama hikayenin neresine koyuyoruz bunu? Bence bu burada belirleyici olan şey.
Ben mi devam edeyim?
Biz bir ayağı gömdük Nihan da.
Sen toparlarsın.
Ya ben şunu düşündüm ya ben filmden önce filmin pazarlama şeklinde şöyle bir kelime vardı. Feminist Frankenstein filmi diye. Ya bu iki kelimeyi söyleyince çok ilginç, gerçekten ilgi çekici bir hal alıyor ama film bu değil yani bence. Kesinlikle Feminist Frankenstein değil. Çünkü zaten Frankenstein hani yazarı da kadın. Böyle de bir olay var. Bu filmin yazarı kadın değil. Yani kitabın da yazarı kadın değil. Yönetmeni de kadın değil. Emma Stone prodüktörlerden bir tanesi. Hani muhtemelen onun bir söz hakkı vardır filmin nasıl geliştiği konusunda ama. Yani şeye katılıyorum. Gerçekten bir erkek yönetmen olduğu çok belli. Bir diğer söyleyeceğim şey de ya zaten birçok eleştiri noktasını yaptınız. Ben ya sürekli böyle kapatılmaya çalışılması üzerinden bir anlatı olması benim de hoşuma gitti. Çünkü o aslında kadının şu an toplumdaki yerinin temelini oluşturan bir durum. Neden kadın eve kapatılıyor? Çünkü yani tabii çok detaylı konuşmayacağım, tarihçi de değilim ama hani bildiğim kadarıyla yani tarım hayatına geçtikten sonra aslında miras kavramıyla beraber yani kaynaklar çoğalıyor ve elinde tutulan kaynakların kendi çocuğuna geçmesini isteyen erkekler kadınları bir şekilde nasıl bunu yapabilirsin? Çocuğun babasının belli olması için kadını tamamen kapatıp soyutlayıp sadece bir kişiyle birlikte olmaya zorladığın zaman zaten işte bu kavram ortaya çıkmış oluyor. O yüzden bunun cinsellik üzerinden yapılıyor olması bana mantıklı geldi. Yani bunu anlatıyor olması mantıklı. Hani tarihsel süreç içerisinde. O benim hoşuma gitti. Yani onu o şekilde işliyor olması hoşuma gitti. Ama bir yandan da şunu düşündüm. Yani bu kadar tabii konuşuluyor, tartışılıyor falan da. Ya bu bir film en nihayetinde. Sinema salonlarında insanlar gitsin hani izlesin diye yapılmış bir film yani ve gerçekten hani bunu çok iyi başardı. Ama yani bu filme çok fazla görev atfetmek de doğru değil. Yani bir feminizm simgesi, bir feminist manifesto olarak görmek de doğru değil. Hani bence aşırı kötü bir film gibi görmek de doğru değil. Ben film olarak yani gerçekten görselleri çok güzel. Hikayesi yine akıcı, kendini izletiyor yani o da bir film, iyi bir film olma özelliği. Ya en nihayetinde bir film işte bazı şeyleri konuşturuyor, bazı şeyler de çok eksik kalıyor. Hani bu da bir gerçek.
Evet. Beni sanırım filmin aldığı hype bu kadar konuşmaya itti. Yani bazı insanların bunun bizim söylediklerimizin tam aksinde düşünmesi ve değindiğimiz noktalara hiç değinmemesi beni çok şaşırttığı için sürekli üzerine konuşasım geliyor. Bunu mesela biz Esin'in partneri Deniz'le tartıştık. Ve şunu fark ettim. Bir film izleyicisi olarak ben filmden ne bekliyorum? Mesela herkesin beklentisi farklı. Ve ben verilen mesaj konusunda çok takıntılı olduğumu fark ettim. Yani eğer değer verdiğim konulardan bahsediyorsa, verdiğim mesaj benim için filmin değerini çok etkiliyor. Ve şundan bahsetmiş. Mesela Deniz'le konuşurken Deniz bana şunu söylemişti. Kendisine de buradan selam gönderelim. Dedi ki her konuya nasıl değinebilir? Yani senin derdin olan, yani feminizmin derdi olan her konuya bir film nasıl değinebilir zaten? Yani bu bir film. Ama tam ondan bir hafta önce de biz yine Esin, Deniz ve ben The Color Purple diye bir film izlemeye gittik arkadaşlar. The Color Purple puanını söylüyorum IMDb 6,9. Bir müzikal film ve
Eski bir hikaye zaten, eski bir
eski bir
kitap,
hikaye. Yani
eski bir
20.
müzikal.
yüzyıl 20. yüzyılın başlarında geçen Georgia, Amerika'nın Georgia eyaletinde siyah bir topluluğun, siyah kadınların hikayesi ve biraz işte Kemalettin Tuğcu romanı gibi aile içi şiddet var, yani fakirlik, işte zaten hani bir Afrika'ya gidip kökenlerini arama, hani siyah olmanın getirdiği işte din, kadınların sürekli erkekler tarafından baskılanması, aynı zamanda kendi hiç medeni haklarından da mahrum olmaları, işte ten renkleri sebebiyle falan, bütün bu temaların yer aldığı bir film. Şimdi, çok uzun bir film. 2 saat 21 dakikaymış ve bir müzikal film olduğu için tabii ki çok beğenilen bir film değil ama bütün konulara değiniyor mesela. Benim o feminizm konusunda dert ettiğim bütün konulara çok güzel değinmiş. Ya tabii ki biraz da siyah hikayesi olduğu için o açıdan değinmiş. Ben de her filme gidip ben feminist teori şu an elimde bir checklist var ve ondaki her şeye tik atıyorum gibi de bakmıyorum. Yani onu dert etmiş. Öteki Victoria döneminde bir kadının, genç bir kadının hikayesi. O başka şeyleri dert eder. Ama değinmiş mi? Değinmiş. Ve benim gözümde mesela o 6,9'luk film Poor Things'den daha iyi bir film. Ve bunu da herkesle paylaşmadığım farkındayım. Ben zaten hani bir sinefil değilim. Sinema eleştirisi konusunda da bir şeyim yok. Bir sinema izleyicisiyim sadece. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum mesela. Yani bir filmi beğenip beğenmediğinizi nasıl anlıyorsunuz? Yani ne sizin için o filmi değerli kılıyor?
Ben soruya cevap vermeden önce Color Purple hakkında biraz trivia serpiştireceğim araya. Asıl 1985'te Steven Spielberg'in filmi Color Purple. Yani eski ve kült bir film ve sürpriz isimleri starlaştıran bir film.
O da kitaptan uyarlama bu
Bu
arada.
da kitaptan uyarlama. Buradaki asıl farklılık ki tabii hani Amerika'da Afrika kökenli olmak, siyah ten rengi falan bunlarla ilgili meseleler etrafında The Color Purple'ın da bir takım misyonları vardır. Hani anlatıcılık gücü bakımından. Fakat herhalde buradaki farklılık şu. Tam olarak senin bahsettiğin şey aslında Nihan. İşte Feminist Frankenstein bilmem ne ya. Feminizm misyonunu kullanarak reklamını yapması ve bununla ilgili ekstra övgü beklemesi ve övgü alması biraz işleri değiştiriyor galiba. Ben hiç böyle bir beklentim olmadan gidip filmi izleseydim yine bazı yerlerinden rahatsız olurdum belki. Ama şöyle bir endişe taşımazdım. Ya ben çıktım filmden ve dedim ki aman Allah'ım ya bu filmi şimdi herkes feminist
Aynen.
masterpiece diye alkışlarsa ve bu yani benim aklıma gelen gerçekten çok mühim meseleleri hiç konuşmazlarsa bu benim için çok can sıkıcı ve çok kalp kırıcı olacak. Şimdi başka filmler için belki de bu kadar büyük bir şey olmuyor, bir tartışma alanı olmuyor. Çünkü bu kadar büyük bir prodüksiyon olmuyor olabilir, bu kadar büyük reklamı yapılmıyor olabilir. Sonuçta tabii Color Purple'la şeyin, Poor Things'in farklarından biri de işte bütçesi ve reklam bütçesi ve ne kadar PR'ının da yapıldığı muhtemelen. Ama orada işte biraz kandırmaca giriyor işin içine. Yani greenwashing konuştuğumuz, pinkwashing konuştuğumuz hani bu dönemde ya insanların altını dolduramadığı bir takım önemli meseleler için ekstra para kazanıyor olması ve övgü alıyor olması bence çok rahatsız edici.
Ben hem Dize'nin sorusuna yanıt vererek hem de bir yandan senin söylediğine de ek bir şey söyleyeceğim. Ya bu mass işler, yani Hollywood filmi, bestseller kitap, bunlar zaten çok derin olamaz. Yani çok derin olursa bestseller olmaz. Çok derin bir film olursa zaten Hollywood'da böyle patlayan dünyada bir film olmaz. O yüzden aslında ben hani beklentilerimi genelde bu tarz şeylerden çok düşük tutuyorum. Yani eğer gerçekten entelektüel derinliğe işte sahip olan ve gerçekten çok boyutlu bir film veya bir kitap arıyorsanız hani orada olmuyor onlar zaten. O yüzden hani her zaman dikkatli olmakta fayda var. Bu filmlerden beklentimi o kadar yükseltmiyorum. Yani biraz popüler kültüre hakim olmak için izledim ben bu filmi. Yani kötü vakit geçirmedim izlerken. Bir yandan da de tartışma alanı da açtı. Yani insanlar hani hem
Evet, doğru.
iyi hem kötü özelliklerini konuşuyor şu anda. Hani bu da
Hı.
bir kazanım olarak değerlendirilebilir.
Yani tabii ki Hollywood filmlerinden çok fazla bir şey beklememek lazım ki ben genelde böyle bir şey de beklemiyorum. Yani dizinin sorusuna da cevap olarak söyleyeyim bunu. Benim filmlerden bu kadar böyle muazzam sofistike bir beklentim yok açıkçası. Ben Sabun Köpüğü denilen filmlere de bayılırım. Ama bunu bana şöyle feminizm, böyle kadını özgürleştirici bir film diye satıyorsan o zaman bunu altını doldurman lazım. Yani Hollywood günün sonunda dünyanın en büyük sinema sektörü ve her yere ulaşıyorlar. Sadece para kazanmak için feminizmi harcayacak hatta bunun dezenformasyonuna katkı sağlayacak bir iş yapıyorsan bilmiyorum ya bu çok büyük bir sorumluluk ve buradan ama abi bunu zaten işte mes için yapıyorlar, kitle için yapıyorlar noktasına gidemiyorum ben. Yani bu kadar böyle bir PR yapmayacaklar o zaman. Yani buradan o feminizmin ekmeğini yiyip parasal anlamda karşılığını vermeyeceksen bu ikiyüzlülük ve çok etik dışı bir şey. Benim açıkçası benim filmle ilgili tedirgin ben aynı şeyi Barbie için de düşünmüştüm vardı. Ben Barbie'yi de sevmemiştim. Ve Barbie ile de ilgili inanılmaz eleştirilerim var. Bu iki filmin de çok kendi PR'larının kurbanı olduklarını düşünüyorum. Yani dünyada zaten feminizmle ilgili çok ciddi bir negatif algı var ya arkadaşlar bunu hep konuşuyoruz herkes de biliyor. Yani hani feminizmi böyle eli sopalı kadınlar, erkekleri öldürelim falan diyen kadınlar zannediyor insanlar. Ve bu filmler tabii ki bütün davayı bu iki filmin üstüne yıkmıyorum. Ama bence bu filmler verdikleri feminizm diye sattığı şeylerle, mesajlarla bu dezenformasyona inanılmaz katkı sağlıyorlar. Ben son dönemde sosyal medyada çok fazla şey içeriği görüyorum. Yeni bir akım çıktı ya işte ben bir millennialım tabii ki şöyle yaparım falan diye. Mesela bu kalıbı anti-feminist argümanlar için kullanan ve çok genç kadınlar üretiyor bu içerikleri. Şöyle şeyler görüyorum. Ben tabii ki bir feminist değilim çünkü erkeklerden nefret etmiyorum. Ben tabii ki bir feminist değilim çünkü yemek yapabiliyorum. Ben tabii ki bir feminist değilim çünkü evde kalıp çocuğuma bakmaktan utanmıyorum falan. Hani bunların bir kısmı satirik, ironik içeriklerdir ama bir kısmı gerçekten feminizmi böyle bir şey zannediyor. Ve yani ne münasebet arkadaşlar, ne alaka? Yani böyle bir feminist manifesto yayınlandı. İlk üç kural yemek yapmıyoruz, erkeklerden nefret ediyoruz, çocuğumuza bakmıyoruz falan da bizim mi haberimiz yok?
Bu arada bunları düşünüp Barbie'yi sevmemiş olman beni şaşırttı. Çünkü ben Barbie'yi sevdim mesela. Yani az önceki beyanım da şey gibi anlaşılmış olabilir. Ben sadece Sovyet yapımı devlet filmlerini beğeniyorum gibi anlaşılmış olabilir. Öyle değil tabii ki. Yani geçen Bridget Jones'un filmini izledim mesela ve dünyanın en mizojinist filmi ama hiç rahatsız olmadım mesela da. Ben sadece hani benim gözümde değerini düşürüyor noktasına yaklaştım. Ben Barbie mesela beğendim. Çünkü Barbie bu dediğin gibi arkadaşlar bakın feminizm böyle bir şey aslında. Hani kadınların birbirini desteklemesi bu. Bu mesajları çok basit ve çok komik bir şekilde aktarmış ve film hiçbir zaman feminist bir filmiz diye çıkmadı ve ben sinema salonuna gidip bu filmi gördüğümde çok şaşırdığımı hatırlıyorum mesela. Bambaşka bir şey bekliyordum ben. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
Nasıl feminist bir film diye
İnanılmaz.
çıkmadı ya? Greta Gerwig, Margot Robbie her yerde dolaşıp biz çok feminist bir film yaptık diye pazarladılar bütün filmi.
Ben hepsini kaçırmışım o zaman. Bütün bu Barbie PR'ı esnasında. Çünkü ben kesinlikle hiç böyle bir beklentiye gitmedim. Ben sadece hani gerçek bir hype vardı etrafında. Herkes bunu konuşuyordu. Oppenheimer'a gittik. 3 saat canımızdan can gitti orada. Bir de anlayacağız diye alt yazısız. Dedim ben Barbie'yi de izleyeceğim o zaman diyerek girdim, izledim. Ve aşırı beğendim yani. Çok light bir şekilde, çok komik bir şekilde verebileceği en basit şekilde vermiş mesela o mesajları. Tabii ki yani bir kapitalist bir düzlemde. Hani ona şey demiyorum. Bir oyuncak firmasının reklamı gibi yapılmış bir film. Ama dediğim gibi yani mesela ben ondan memnun kalarak çıkmıştım.
Barbie'yi neden sevmediğimi açıklayayım mı burada onun detayına girmek ister miyiz? Ben çok
Evet.
merak ettim ya. Yani beni en çok rahatsız eden şey şu oldu Barbie ile ilgili. Bu arada işte o basitliği de bence bir element. Ben ondan da hoşlanmadım. Bunun bu arada iyi tarafı bu konudan çok bir haber ve gerçekten hiçbir şey anlamayan insanlara da bunu çok net anlatabilecek basitlikte olması belki iyi bir şeydir. İyi tarafı budur. Ama bana o şey çok şey hissettiriyor. Feminizmi çok karikatürize, çok pop art bir şeye dönüştürüyormuş gibi geliyor. Bu benim hoşuma gitmiyor açıkçası.
Hı.
Ama temelde filmin akışında şundan rahatsız oldum. Şimdi belli noktalarda çok kafası karışık bir film. Yani o ikonik Amerika Ferrera'nın konuşma sahnesi mesela çok beni aldı ve o yes yes falan diye izledim. Ama genel itibariyle verdiğim mesaj olarak bence çok kafası karışık bir film. Çünkü şimdi o Barbie Land'de şey görüyoruz ya, bir matriyarşi var aslında tırnak içinde. Bütün her şeyin kadınlar tarafından yönetildiği, her şey mükemmel, pürüzsüz, mutluluktan el ele teletabiler gibi mutluluk içinde yaşıyorlar falan filan. Erkekler de plajda top oynuyor. Yani erkeklerin tek misyonu, tek
Feminist
görevi bu. Aynen,
ütopya.
feminist. İşte
Evet,
bak mesela bu
feminist
benim için feminist ütopya değil işte. Benim sorunum burada. Şimdi feminizmi tamamıyla patriyarşiyi devirelim, onun yerine kadınların erkeklerden üstün olduğu, erkekleri
evet.
objeleştirdiği bir şey gibi yansıttığım zaman, o zaman zaten kimseyi kendi yanımıza çekemeyiz ya.
Ama
Ki benim
tatlım bir
inanmıyorum,
şey diyeceğim.
feminizm de bu değil.
Ama bir dakika, bir kere kendimizi yanımıza çekmek de çok sorunlu bir ifade bence. Çünkü feministlerin böyle bir misyonu da olmamalı, yani herkese şirin görünmek gibi.
Herkese
İkincisi
şirin görünmekten
orada...
bahsetmiyorum. Çok özür dilerim ama buna bir cevap vermem lazım. Herkese
Tamam.
şirin görünmekten bahsetmiyorum ama derdim şu. Feminizmi sadece biz dördümüz konuşursak ve bunun önemini sadece dördümüz fark edersek dünyada hiçbir şey değişmeyecek ya. Erkeklerin de en az bizim kadar feminist olması lazım. Ama sen feminizmi ben sistemi tam tersine çevireceğim. Patriarşinin bir iz düşümünü alacağım ve beni değil bu sefer seni obje haline getireceğim dersen zaten buna kim okey olacak yani?
Evet, ama işte o da filmin zaten filmin verdiği mesajdı o. Film diyor ki filmin sonunda, ne zaman ki gerçek dünyada kadınlarla erkekler bir eşitliğe kavuşur, okey, o zaman sizin buradaki eşitliğinizi de düşünürüz diyor. Yani film zaten o eşitsizliğin ne kadar
Evet.
saçma olduğunu Barbie dünyasıyla gösteriyor.
O bir anlatım tekniği yani, anlıyorum
Evet.
dediğin şeyi. Çünkü sen genel izleyici açısından düşünüyorsun. Bunun bu şekilde algılayıp yine tehdit algılayan eminim de bir sürü insan olmuştur. Ama o aslında bir anlatım tekniği, sarkazm gibi biraz hani. Şu an olan şeyin iz düşümünü veriyorum sana diyor. Yani öbür taraftan bak, aslında şu an olan şey bu. Ben bunu daha iyi anlaman için sana bu taraftan yansıtarak göstereceğim diyor. Bununla ilgili size bir newsletter yollamıştım. Okumadınız. Hiçbir zaman okumuyorsunuz çünkü. Tam olarak bunu anlatıyordu. Tabii ki hani bunun da konuşulması lazım. Ya belki Poor Things'deki gibidir yani, buna bir alan açması iyidir. Bakın evet, bu bir feminist film diyoruz. Çünkü kadın erkek eşitliğiyle alakalı takım şeyleri çok güzel bir dille anlatıyor diyoruz. Ama burada ideal olan şey bu değil, ya da feministlerin istediği şey bu değil, ya da kadın erkek eşitliğinden kastettiğimiz eşitlik bu değil. Parantez açıp kesinlikle bu filmin ardından konuşmak da gerekiyor.
Bir de çok batılı bir şekilde bir anlatım var tabii ki. Yani dünyanın %90
Sovyet
90'ına
değil.
uymayan, yok yani dünyanın %90'ının
Evet.
umurunda bile olmayan konulara değiniyor. Yani tabii ki Barbie'nin
Evet tabii.
eksiklerinden bir tanesi de bu. Ama dediğim gibi ya, ben sanırım hani bir kadının yazdığını anlayabildiğim için, yani onu hissedebildiğim için daha sempati duyabildim Poor Things ve diğerlerine nazaran.
Ben bunun bir anlatım tekniği olduğunu farkındayım ya. Yani orada bir kendi zehrini sizde tattıralım mantığı var. Bunu anladım zaten filmi izlerken de. Ama gene de bunun işlerin içinde çok sorunlu olduğunu düşünüyorum filmde. Çünkü sonunda varmamız
Olabilir.
gereken o, bakın aslında en güzeli eşitlik noktası bence hiç verilmedi filmde. Yani gelmeye çalıştığı şeyin o olduğunu anladım. Ama bence orası çok eksik ve çok sorunlu. Yani son sahnede Barbie'nin gidip kendine vajina yaptırması ve kadınlığı bir vajinaya indirgemek de mesela bence çok sorunlu bir bakış açısı.
Vajina
Feminizm.
yaptırmaya gitmiyordu ya. Smear Jinekoloğa mı
testine
gidiyordu ya?
gidiyordu. İşte arkadaşlar, vajinası olmayan bir canlı jinekoloğa niye gidiyor?
Allah
Allah
Allah.
Allah. Smear test denmiyor muydu? Hatta orada da komik işte, korkutucu bir şey yapacaksın şimdi. Aa, işte
Bence
smear
o bir komiklik öğesiydi, çünkü Barbie'nin vajinası yok ya hani
testmiş. İşte
normalde, ve bu
tuşa
komik
don
bir şey
diyor.
ya. O yüzden hani bir komik bir öğe olarak yerleştirmişler gibi geldi bana onun sonu. Ama bilmiyorum, belki ben gerçekten yanlı yaklaşıyorumdur. Yani şimdi Ay, Lantimos'u gömdük böyle döve döve. Hani Greta Gerwig gibi böyle yükselttim, tepeme koydum gibi olmuş olabilir. Belki de aynen dediğin gibi bir hafif bir yanlı yaklaşıyorumdur.
Ya bilmiyorum, ben de yani belki de ben fazla eleştirel okudum filmi, bilmiyorum. Ama ben filmden gerçekten beklediğim bu değildi diye çıktım ki ben Greta Gerwig benim canımdır. Çok severim kendisini. Uzun
Sen
yıllardır
yüksek
benim
beklentilerle
Evet,
gittin.
ben işte biraz o yüzden de diyorum bu filmler bence kendi PR'lerinin de kurbanı oluyorlar. Yani beklentiyi çok yükseltiyorlar ve ben bambaşka bir şey izleyeceğimi düşündüm. Böyle çok pop art, yani Barbie'nin tabii ki o kadar light olması da beklenilecek bir şey ama bana biraz greenwashing de geldi. Yani Barbie'yi temize çıkarma şeyi
Evet
de
evet tabii.
evet,
Kesinlikle. O zaten
rahatsız
var.
etti yani.
Bence Barbie'nin kurgusu falan o kadar güzel bir film değil ya. Yani hani da sadece bir film olarak baktığın zaman tamam şeyler çok güzel. Hani mesajları da tartışmalı. Katılıyorum. Ben biraz daha olumlu tarafındayım. Hani bu iki uç biri Tuğçe biri Dicle ise
İlk kez, ilk kez böyle bir şey yaşandı.
ortanın soluyum.
Şuradan bir güvercin
Ama güzel bir film değil yani. Baştan sona izlediğin zaman böyle hani seni etkileyen, böyle alıp hani hikayede götüren, şaşırtan, ne
Evet.
bileyim böyle farklı duygular hissettiren öyle bir film olmadı benim için mesela. Ya ama zaten öyle olmayacağını da yine beklentim ben çok düşük gitmiş izledim o
Uçak filmi
yüzden.
ya. Uçakta izlenecek bir film tam.
Ha, evet. Ya güzel bir film değil. Güzel bir film olsa gerçekten yani bence daha etkili olabilir. Ama o zaman da işte ne kadar izlenir bilmiyorum.
Güzel bir
Mesela
film
bunu
olsa Cannes Film Festivali'nde ödül
evet.
alabiliriz.
Bunu söylediğin ilk çok güzel oldu mesela. İlk başta sorduğum sorunun cevabı oldu biraz. Hani mesela kurgunun beni alıp götürmesi, karakterlerin beni alıp götürmesi. Mesela senin de en çok değer verdiğin şeyler bu diye anlıyorum mesela film
Evet
izlerken.
yani üzerine
Ya bu çok
düşündürmesi de tabii ki.
sinemacı insanlar için hani bunu dinleyen ve böyle sinemanın içinden gelen ya da sinema film izlemeyi seven, eleştirmeyi seven insanlar için bu yaptığım muhabbet çok garip olabilir ama arkadaşlar gerçekten yani ben televizyonda dizi izlerken de mesela sadece true crime, işte bir mystery. Hani öyle şeyler izleyebiliyorum. Ya yani geçen Nuri Bilge Ceylan'ın filmine gittik mesela Kuru Otlar Üstüne adlı filme. Bu arada çok beğendim. Ben yani utanarak söylüyorum ilk izlediğim Nuri Bilge Ceylan filmi benim. Kesinlikle çok beğendim. Ama mesela biz Esinleyin'e çıktık 2 saat boyunca. Oradaki taciz konusuna sence yeterli bir şekilde değinilmiş miyiz falan. Hani bunları konuştuk yani. Ben gerçekten kendimi durduramıyorum. O yüzden iyi oldu hani sizin fikirlerinizi duymak.
Ve herkesin kendi anlatım tarzı var. Bir yandan hani bizim kafamızdaki şekilde işlemiyor olabilir yani yönetmenler konuyu. Tam olarak sen öyle olmasını istemezsin sonun ama hani bu onun fikri ya yani. Bence şöyle olsa daha güzel olurmuş diyebiliriz ancak hani bunun üzerine gibi oluyor. Yani üzerine düşünüp konuşmak tabii ki güzel.
Ya bir de bunun aslında öğreticiliği ya da işte toplumda herhangi bir fikir oluşumuna ya da fikir dönüşümüne katkısı zaten biz konuştukça olacak. Tabii ki konuşacağız yani. Bu insanlar da bunu bu yüzden yapmıyorlar mı yani birilerine bir şeyler düşündürsün. Sadece görsel değil, hele ki Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri yani sana dünyalarca şey gösteriyor. O hikaye anlatım tarzıyla ya da hikayenin minik detaylarıyla senin kafanda bambaşka bir sürü minik pencere açıyor yani. O yüzden de herkes aynı şekilde düşünecek diye bir şey yok kesinlikle. Farklı farklı düşünceleri de hani bu şekilde tartışarak beslemek ve senin filme yaklaştığın şekilde başkasının uymaması ve birbirinizden bunu öğrenebilmeniz bence zaten en harika şey. Ben de kesinlikle sinefil değilim ama Deniz benden daha fazla film izliyor ve filmleri bu şekilde konuşup anlamaya çalışmak benim için güzel bir uğraşı oldu hani bir süredir. Ve anlatım tarzlarının farklılığını görebilmek hoşuma gitmeye başladı. Yani gerçekten kadın yönetmenin tarzıyla ve hikayeyi nasıl anlattığıyla erkek yönetmenin hikaye anlatıcılık tarzının fark etmesi, değindiği konular olabilir. Tamamen sadece görsel, sinematografik seçimler olabilir. Bunların bu kadar fark ettiğini görmek de bence çok besleyici bir şey. O da benim aldığım zevki tabii ki etkiliyor. Bunu da illa biri sadece olsun, öbürü hiç olmasın gibi bir yerden de ele almamak lazım bence. Ve şu doğru bu yanlışı da olmayabilir bunun. Sadece o farklılığın bile belki öne çıkarılıp hakkından söz ettirmesi bile değerlidir belki.
Burada da o zaman yine Oscar sezonundaki şahane filmlerden Anatomy of a Fall.
Evet
Justine
ya.
Triet'in filmi Anatomy of a Fall'u bir analım. Gerçekten müthiş bir filmdi.
Müko, mükemmel bir film. Ben çok
Mükemmel bir
isterdim Oscar
filmdi.
almasını.
Bence
Evet.
de çok güzel bir filmdi. Ama ben o kadar da... Daha yine farklı bir fikir. Ya ben ona
Onun da...
mesela beklentim aşırı yüksek gittim ama yani. Ona çok beklenti yüksek gittim. O yüzden biraz şey oldu yani.
Nesini beğenmedin peki? Çok kısacık söyleyeceksen.
Güzel bir film. Kötü bir film değil. Ve şunu beğenmedim. Çocuğun mahkemedeki o konuşma sahnesi. Yani bir
En
çocuğun
son
o şekilde
sahne diyorsun.
konuşabiliyor olması bana hiç gerçekçi gelmedi
Belli
mesela. Yani
gelmedi.
filmin hepsi müthiş. Ama orada çocuk çıkıp aşırı şiirsel bir şekilde mahkemede böyle şov yapınca ben çok cringe oldum orada mesela. Yani bu doğru, yani bu gerçekçi değil falan deyip biraz benim için o film büyüsü orada
Kırdı.
kaçtı yani.
Mahkeme sahnelerinin hepsi bir tık sürreal zaten. Yani çünkü o
Evet.
savcı ya da karşı tarafın
Savcı çok
avukatı,
garipti.
hani onun hareketleri de hiç öyle olduğunu düşünmüyorum Fransa'da davaların. Ama bence o
Öyleyse de
bir
yani yok.
sembolizm yani. Ama ben anladım senin dediğin şey.
Olabilir.
Ve de o bir kırılma da anı filmde. Yani belirleyici bir
Evet.
sahne yani o. Ben bitirmeden çok ufak bir disclaimer daha eklemek istiyorum. Şimdi bu konuştuklarımızdan şöyle bir ana mesaj ya da yan mesaj çıkmasını istemiyorum. Feminizmi erkek yönetmenler yapmasın, konuşmasın, feminist filmler çekmesin. Bu iş sadece kadınların tek elindedir. Sadece biz biliyoruz feminizmi, biz anlatabiliriz gibi bir yerden bakmıyorum meseleye. Erkek yönetmenler de çeksin feminist filmler. Bu konu üzerine konuşsun. Kendi denemelerini yapsın. Okey. Bu çok eyvallah yani buna. Ama böyle bir uğraşa girdikleri zaman belli bir kadın perspektifini yansıtma çabasını görmek istiyorum ben. Ya da biraz bunun üzerine kafa yormuş, gerçekten bir okuma yapmış. Yani bir influencer, kendini feminist addeden bir influencer'dan feminizmi öğrenmek yerine hani hakikaten feminizm nedir diye bir okumuş olunduğunu görmek istiyorum.
Evet ve bundan nemalanmıyor olmak da
Evet.
önemli. Yani öyle bir şey hissettirmemesi de önemli bence. Yani bunu bir araç
Evet,
olarak kullanmıyor.
kesinlikle. Ya böyle Emma Stone'a bile mesela şey demişler gibi de hissettim ben. Bak çiçeğim, aç, çok güzel. Aç, özgür kadın açar, feminist kadın açar, aç, göster, en feminist sen olacaksın demişler gibi hissettim. Çıkınca çok üzüldüm böyle. Şimdi bu kadın bunu yaptığı için bir de Oscar alırsa daha da hani pekişecek bu düşünceleri gibi üzülmüştüm. Aldı, helal olsun yani çok güzel de oynamış tamam. Ama işte o sınırlılık biraz riskli.
Sizin de dinleyicilerimize sesleniyorum şu anda. Önereceğiniz filmler varsa bize önerin. Biz de onları da izleyelim. Fikrinizi merak ediyoruz. Ve tabii ki önerilerinizi açığız. Ve burada noktalayalım bu şekilde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın. Hoşça kalın.